Ayrım 19, sayfa 222, 4. Ertesi gün en sıkıcı gündü. Ekim sıcaklarının da son günüydü. İşe geldiğimde batıda gök gürlüyordu ve kara bulutlar toplanmaya başlamıştı. Hava kararırken daha da yaklaştılar. İçlerinde mavi beyaz şimşeklerin çaktığını görüyorduk. O gece 10 civarında Trapenkes kentte hortum oldu. Ahırında mı uçup 4 kişi öldü. Colt Mountain'da da şiddetli bir fırtına ve kasırga yaşandı. Daha sonraları sanki o gece göklerde Edward Delacon'un korkunç ölümünü protesto ediyormuş gibi geldi bana. Başlangıçta her şey iyi gidiyordu. Dell hücresinde sakin bir gün geçirmiş, ara ara Mr. Jingles'la oynamış ama çoğunlukla yatağına uzanıp onu okşamakla vakit geçirmişti. Wharton birkaç kez sorun çıkarmaya çalıştı. Bir keresinde Dell'e şanslı per cehennemde dans ederken burada yenecek olan fare burgerlerden söz etmeye kalkıştıysa da ufak tefek Cajun hiç yanıt vermedi. Wharton da herhalde elinden geleni yaptığını düşünmüş olacak ki peşini bıraktı. Onu çeyrek geçe Peter Suchter çıka gelip Dell'le birlikte Cajun Fransızcasıyla dua edeceğini söyleyerek hepimizi sevindirdi. Bu sanki iyiye işaret gibi geldi bize. Yanılmışız tabii ki. Saat 11 sularında tanıklar gelmeye başladı. Alçak sesli hava hakkında konuşuyorlar, elektriklerin kesilip infazın ertelenme olasılığının olup olmadığını tartışıyorlardı. Hiçbiri bizim elektriklinin jeneratörle çalıştığını ve üzerine yıldırım düşmedikçe gösterinin gerçekleşeceğini bilmiyor gibiydi. Harry o gece şalter odasındaydı. O yüzden Bildoç ve Percy Wetmore'la birlikte gelenleri karşıladılar, yer gösterdiler ve bir bardak soğuk su isteyip istemediklerini sordular. Gelenler arasında iki de kadın vardı. Dell'in tecavüz edip öldürdüğü kızın kardeşiyle yangında ölenlerden birinin annesi. Bu ikincisi tombul, solgun yüzlü ve kararlı bir hanımdı. Harry Torvilliger'e, "Dilerim o katil iyice korkmuştur ve cehennem ateşiyle şeytanın zebanilerinin onu beklediklerini biliyordur," dedi. Sonra gözyaşlarına boğulup yüzünü neredeyse yastık kılıfı boyunda dantelli bir mendile gömdü. Teneke damın üstünde gök gürültüsü gümbürdüyor, insanlar huzursuzlukla başlarını kaldırıp bakıyorlardı. Gecenin bu saatinde kravat takmaktan rahatsızlık duyan erkekler solgun yanaklarını sıvazlıyorlardı. Deponun içi fırın kadar sıcaktı ve tabi gözleri durmadan elektrikliye takılıyordu. Önceki günlerde bu angarya konusunda belki de şakalar yapmışlardı. Ama o gece 11.30 sularında şakalar bitmişti artık. Bütün bunları anlatmaya başlarken size o meşe iskemleye oturmak zorunda kalanlar için işin hemen ciddileştiğini söylemiştim. Ama zamanı geldiğinde yüzünün gülümsemesi silinenler yalnızca idamlık mahkumlar değildi. Orada o platformun üzerinde bacaklarındaki kelepçeler iki yana açılmış, sanki çocuk felci geçirmiş insanların giymesi gereken aletlere benzeyen bu iskemle o kadar uğursuz görünüyordu ki. Çok fazla konuşma duyulmuyordu. Gök gürültüsü ikiye yarılan bir ağaç kadar keskin ve yakın yine gümbürdeyince Delacon'un kurbanının kız kardeşi bir çığlık attı. Tanıklar bölümündeki yerine son gelen Müdür Morris'ın vekili Kurt Anderson'du. 11.30'da Delacon'un hücresine yaklaştım. Brutilla'dan az arkamdaydılar. Dell kucağında Mr. Jingles ile yatağında oturuyordu. Farenin başı idamlık adama doğru uzanmış, minicik yağ damlası gözleri hayran hayran onun yüzüne bakıyordu. Dell Mr. Jingles'ın başını okşuyordu. Yanaklarından kocaman sessiz gözyaşları dökülüyordu. Ve fare bunları seyrediyor gibiydi. Dell ayak seslerimizi duyunca başını kaldırdı. Çok solgundu. Arkamdan John Caffey'nin hücresinin kapısına gelip seyrettiğini görmekten çok hissettim. Dell metal içinde dönen anahtarlarımın sesini duyunca yüzünü buruşturdu. Ama kapıyı açarken hiç kıpırdamadan Mr. Jingles'ı okşamaya devam etti. "Merhaba patron Ekim," dedi. "Merhaba çocuklar." "Merhaba" de Mr. Jingles. Ama Mr. Jingles hayran hayran seyrek saçlı küçük adamın yüzüne bakmaya devam etti. Sanki gözyaşlarının nedenini merak ediyor gibiydi. Renkli makara korona kutusuna yerleştirilip bir kenara konmuştu. İçimde bir sızıyla son kez diye düşündüm. Edward Delacon, mahkemenin görevlisi olarak patronu kim? Standart konuşmaya devam etmeyi düşündüm ama sonra durdum. Ne var Dell? Fareyi bana uzattı. İşte Mr. Jingles. Onun başına bir şey gelmesine izin vermeyin. Dell, ben geleceğini sanmıyorum. O geleceğini söylüyor. Senin hakkında her şeyi bildiğini söylüyor. Patron Ekim ve sen onu farelerin marifetlerini gösterdikleri Florida'daki o yere götüreceksin. Sana güvendiğini söylüyor. Elini biraz daha uzattı ve fare avucundan omzuma atlayıverdi. O kadar hafifti ki üniforma ceketimin üzerinde hissetmiyordum. Ama ufacık bir sıcaklık gibi varlığının farkındaydım. Ve patron, o kötü adamın bir daha ona yaklaşmasına izin verme. O kötü adam faremi incitmesin. Hayır der, izin vermem. Asıl soru o anda onu ne yapacağımdı. Delikoyu tanıkların önünden omzuma tünemiş bir fareyle geçiremezdim. Arkamdan bir ses, onu ben alayım patron diye gümbür dedi. Can Kafi'nin sesiydi bu. Aklımı okumuş gibi o anda konuşması çok garipti. Şimdilik eğer dil izin verirse. Del içi rahatlamış bir halde başını salladı. Evet sen al onu John, bu aptallık bitene dek. Ve sonra bakışları yeniden Brutal'la bana kaydı. Onu Florida'ya götüreceksiniz, o Moos Villa denen yere. Evet herhalde Paul'la ben beraber götürürüz dedi Brutal. Mr. Jingles'ın omzumdan Kafi'nin uzattığı dev avucuna geçmesini rahatsız bir ifadeyle izliyordum. Mr. Jingles en ufak bir itirazda ya da kaçma girişiminde bulunmamış, Can Kafi'nin koluna da benim omzuma atladığı gibi rahatça tırmanıvermişti. İznimizden birkaç gün kullanırız öyle değil mi Paul? Başımla onayladım. Del de başını salladı. Gözleri pırıl pırıl, dudaklarından belli belirsiz bir gülümseme geçti. İnsanlar onu görmek için adam başı bir onluk verecekler. Çocuklara 2 sent. Öyle değil mi Patron Howell? Öyle Del. Sen iyi bir adamsın Patron Howell dedi Del. Sen de patron Ekim. Bana bazen bağırıyorsunuz ama gereksiz yere değil. O Percy dışında hepiniz iyi adamlarsınız. Sizinle başka bir yerde tanışabilmeyi isterdim. Yanlış zaman kötü şans. Sana bir şey söylemem gerekiyor Del dedim. Yürümeden önce herkese söylemem gereken şeyler yalnızca. Önemli değil ama benim işimin bir parçası, tamam mı? Tamam dedi ve son kez Can Kafi'nin geniş omzuna tünemiş olan Mr. Jingles'a baktı. Elveda dostum diyerek daha çok ağlamaya başladı. Seni seviyorum küçüğüm. Fareye bir öpücük gönderdi. O üflenen öpücüğün komik olması gerekiyordu. Ya da belki de garip ama değildi. Bir andenle göz göze geldik. Sonra başımı çevirmek zorunda kaldım. Tam koridordan aşağı tecrit odasına doğru bakıyor, garip garip gülümsüyordu. Onun da gözyaşlarını zor tuttuğunu sanıyorum. Bana gelince mahkemenin görevlisi olduğumdan başlayarak söylemem gerekeni söyledim ve bitirince Deluco son kez hücresinden dışarı çıktı. Brutal, dur bir saniye diyerek Del'in kafasının tepesini başlığın takılacağı yeri kontrol etti. Bana başını salladı. Sonra Del'in omzuna hafifçe vurdu. Taslamam olmuş, haydi gidelim. Böylece Edward Delaco yanaklarından aşağı süzülen terle karışık gözyaşları ve tepede gümbürdeyen gök gürlemeleri arasında yeşil yolda son yürüyüşünü yaptı. Brutal idamlığın solunda, ben sağında yürüyorduk. Ben arkasındaydı. Schuster odamdaydı. Rigold ve Battle isimli gardiyanlar da köşelerde nöbet tutuyorlardı. Schuster başını kaldırıp Del'e baktı, gülümsedi ve Fransızca konuştu. Bana biraz zorlama gibi geldi ama harikalar yarattı. Del de ona gülümsedi. Sonra yanına gitti ve kollarını uzatıp onu kucakladı. Rigold ile Battle gerildiler ama ellerimi kaldırıp başımı salladım. Schuster Del'in gözyaşlarını boğmuş Fransızca sözlerini dinlerken sanki çok iyi anlıyormuş gibi başını sallıyor ve onun sırtını sıvazlıyordu. Küçük adamın omzunun üzerinden bana bakıp söylediklerinin dörtte birini ancak anlıyorum dedi. Brutal fark edeceğini sanmıyorum diye homurdandı. Ben de evlat dedi Schuster sırıtarak. İçlerinden en iyisi oydu ve şimdi fark ediyorum ki ona ne olduğunu hiç bilmiyorum. Umarım her neyi kaybetmişse kaybetmiş ama inancını korumuştur. Delaco'dan diz çökmesini istedi ve ellerini kavuşturdu. Delaco da öyle yaptı. Göklerdeki babamız diye başladı Schuster ve Delaco da ona katıldı. Birlikte o akıcı kajun Fransızcasıyla dua ettiler. Ta ama bizi günah işlemekten koru, aminden. O sırada Del'in gözyaşları dinmiş, genelde sakin görünüyordu. Ardında İncil'den birkaç ayet geldi ve sakin sular konusundaki o bildik can simidi de atlanmadı tabi. Bu da bittikten sonra Schuster kalkmaya davrandı. Ama Del gömleğinin kolundan tutup Fransızca bir şeyler söyledi. Schuster kaşlarını çatarak dikkatli dinledi. Sonra yanıtladı. Del bir şey daha söyledi ve gözlerini ona dikip umutla baktı. Schuster bana dönüp bir şey daha var bayıkım dedi. İnancım dolayısıyla ona yardımcı olamayacağım bir dua, tamam mı? Duvardaki saati bir göz attım ve gece yarısının 17 dakika kaldığını gördüm. Evet dedim ama çabuk olması gerekiyor. Uyumamız gereken bir program var biliyorsunuz. Evet biliyorum. Delaco'ya dönüp başını salladı. Dal dua eder gibi gözlerini kapadı. ama bir an için hiçbir şey söylemedi. Anında kırışıklıklar belirdi ve sanki tavan arasında uzun, çok uzun zamandır kullanılmamış ya da gerekmemiş bir şeyi arayan bir adam gibi aklının derinliklerine uzandığını hissettim. Saate bakıp neredeyse bir şey söyleyecektim ki Brutal kolumu tutup başını salladı. Sonra da tıpkı genç bir kadının göğsü gibi yuvarlak, yumuşak ve hoş olan o kajun diliyle hafifçe ama çabuk çabuk bir şeyler söylemeye başladı. Selam sana Tanrı'nın en sevgili kulu Meryem. Evet, Tanrı seninledir. Kadınların en kutsalı sensin ve senin evladın İsa'dan kutsaldır. Yine ağlamaya başlamıştı ama farkında olduğunu sanmıyorum. Mesih'in annesi Aziz Meryem, benim için, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua et. Derin derin iç çekti. Amin. Deliko ayağa kalkarken odanın tek penceresinden bir an için çakan bir şimşek mavi beyaz pırıltısı doldu içeri. Deliko dışında herkes sıçrayıp irkildi. O ise hala o eski duaya dalmış görünüyordu. Bir elini nereye olduğunu bilmeden uzattı. Brutal onu tutup bir an sıktı. Deliko ona bakıp hafifçe gülümsedi. Görüyoruz diye başladı, sonra durdu. Bilinçli bir çabayla İngilizceye döndü. Artık gidebiliriz patron Howell, patron Ekim. Tanrı benim yanımda. İyi dedim. 20 dakika sonra elektriğin öteki tarafında Del'in kendini ne ölçüde Tanrı'nın yanında hissedeceğini merak ediyordum. Bütün kalbimle son duasının duyulmuş olmasını, Meryem anamızın da bütün kalbi ve ruhuyla onun için dua ediyor olmasını diliyordum. Çünkü tecavüzcü ve katil Edward Delacroix'un anında tüm dualara ihtiyacı vardı. Dışarıda yine gökler gürledi. Haydi gel Del, çok kalmadı. İyi patron, çok iyi, çünkü artık korkmuyorum. Böyle dedi ama gözlerinde yalan söylediğini gördüm. Yeşil yolu geçip de küçük kapıdan girdiklerinde hemen hepsi korkarlar. Kapıdan geçerken alçak bir sesle aşağıda dur Del dedim ama söylemeyebilirmişim. Basamakların dibinde dona kaldı. Nedeni de platformun üzerinde bir ayağının dibinde sünger kovasıyla duran Percy Wetmore'du. Hemen arkasında valinin telefonu görünüyordu. Hayır dedi Del dehşet içinde alçak bir sesle. Hayır, olamaz. Devam et dedi Brutal. Sen yalnızca bana ve Paul'e bak. Onun orada olduğunu unut. Ama insanlar dönmüş bize bakıyorlardı. Birazcık yaklaşıp görünmeden Delacroix'un sağ dirseğini kavrayabildim. Sakin ol dedim. Ancak Del'in ve belki de Brutal'ın duyabileceği bir sesle. Bu insanların çoğunun senin hakkında hatırlayacakları tek şey nasıl gittiğin olacak. O yüzden onlara iyi bir şeyler bırak. O ana kadarki en şiddetli gök gürültüsü duyuldu. Deponun teneke damı sarsılmıştı. Percy sanki birisi onu dürtmüş gibi sıçradı. Fedadan kısacık bir an küçümseyen bir homurtu duydum. Eğer gök gürültüsü biraz artarsa yine pantolonuna işeyecek dedi. Sonra omuzlarını dikleştirdi. Dikleştirecek pek bir omuzu da yoktu ya. Haydi gelin şu işi bitirelim. Platforma çıktık. Deliko geçerken tanıkları huzursuzca bir göz attı. Bu kez 25 kişi kadar vardılar. Ama Brutal, ben ve Dan gözlerimizi elektrikliden ayırmadık. Herkes bana bakıyordu. Baş parmağımı kaldırıp Percy'ye soru soran bir bakış fırlattım. O da sanki ne demek istiyorsun, her şey yolunda mı? Tabii yolunda der gibi hafifçe yüzünü buruşturup başını salladı. Haklı olduğunu umut ediyordum. Deliko platforma çıkarken Brutal'la ben otomatik olarak dirseklere uzandık. Platform yerden yalnızca 20-25 santim yükseklikte olmasına rağmen içlerinden kaçının, sertlerin en sertinin bile hayatlarının bu son adamını atarken yardıma ihtiyaç duyduklarını bilseniz şaşarsınız. Del iyi becerdi ama. Bir an elektriklerinin önünde durdu. Parantez. Percy'nin yüzüne bakmamaya kararlıydı. Sonra sanki kendini tanıtır gibi onunla konuştu. Bu benim, dedi. Percy ona doğru uzandı ama Deliko kendiliğinden arkasını dönüp oturdu. Ben solunda, Brutal sağında diz çöktük. Önceden anlattığım biçimde karnımı ve boğazımı koruyarak kelepçeyi sıska kocunun ayak bileğinin hemen üstünden kapatmaya çalıştım. Gök gürledi ve irkildik. Gözlerime ter dolup batıyordu. Her nedense Mausville diye düşündüm. Mausville. Girmek için bir onluk verilen, çocuklara 2 sent. Camın arkasından Mr. Jingles'ı seyretmek için. Kelepçe bir türlü kapanmıyordu. Derin derin derin nefes aldığını duyabiliyordum. 4 dakikadan az bir süre sonra yanmış olacak ciğerleri korkuyla çarpan kalbine yetişmeye çalışıyordu. Yarın düzeyine insanı öldürmüş olması o an onun hakkındaki en önemsiz ayrıntıymış gibi görünüyordu. Burada neyin doğru neyin yanlış olduğunu söylemeye çalışmıyorum. Yalnızca olanları anlatıyorum. Dan yanı başımda diz çöküp fısıldadı. Ne oldu Paul? Kapatamıyorum derken kelepçeler iyice duyulan bir sesle kapanıverdi. Delacon'un da etini kıstırmış olmalı ki sıçrayıp hafifçe tıslar gibi bir ses çıkardı. Özür dilerim dedim. Bir şey yok patron dedi Del. Hemen geçer. Elektrotlu kelepçe Brutal'ın tarafındaydı. Onu bağlamak hep daha uzun sürerdi. Bu yüzden üçümüz de aynı anda ayağa kalktık. Dendel'in sol elindeki Percy de sağdaki kelepçeye uzandılar. Percy yardıma gerek duyarsa hemen harekete geçmek üzere hazırdım. Ama o kelepçesini benden çok daha çabuk taktı. Del'in artık baştan ayağa titremeye başladığını görebiliyordum. Sanki daha şimdiden alçak bir akıma tutulmuş gibiydi. Terinin kokusunu da alabiliyordum. Güçlü ve acı bir kokuydu. Bana turşu suyunu hatırlattı. Dan Percy'ye başını salladı. Percy omzunun üzerinden dönüp bugün tıraş olurken çenesini kestiği yeri çok iyi görebiliyordum. Alçak, emin bir sesle bire getir dedi. Eski bir buzdolabının çalışırken çıkardığı sese benzer alçak bir homurtu duyuldu. Ve deponun ışıkları parladı. Seyircilerden birkaç iç çekme ve mırıltı duyuldu. Del iskemlede sıçradı. Elleri meşe iskemlenin kollarını sıkı sıkı kavramış, eklem yerleri bembeyaz kesilmişti. Gözleri yuvalarında hızla sağa sola gidiyor, kuru nefesi daha da sıklaşıyordu. Şimdi neredeyse soluk solağıydı. Yavaş diye mırıldandı Brutal. Yavaş Del, iyi gidiyorsun, sıkı tutun, iyi gidiyorsun. Hey sizler diye düşündüm. Gelin de Mr. Jingles'ın neler yapabildiklerini görün. Tepemizde yeniden gök gürledi. Percy kibirli bir tavırla elektrikli sandalyenin önüne dolandı. Bu onun anıydı. Sahnenin ortasındaydı ve bütün gözler üzerindeydi. Bir çift dışında hepsi yani. Deloku gelenin kim olduğunu görüp bakışlarını önüne indirdi. Sıra seyirci karşısında konuşmaya gelince Percy'nin sözlerini unutacağına bahse girerdim. Ama sakin bir sesle hiç duraklamadan söyleyip bitirdi. Edward Delacour, vatandaşlardan oluşan bir jürinin hükmü ve bu eyaletin saygın bir yargıcının kararıyla elektrikli sandalyede ölüme mahkum edildin. Tanrı bu eyaletin vatandaşlarını korusun. İnfazdan önce söylemek istediğin bir şey var mı? Daha konuşmaya çalıştı ama önce yalnızca hava ve boş seslerden oluşan bir fısıltı çıktı dudaklarından. Percy'nin dudaklarının köşesinden küçümseyen bir gülümsemenin gölgesi geçti. Onu orada büyük bir zevkle vurabilirdim. Sonra da dudaklarını yalayıp bir daha denedi. Yaptıklarım için pişmanım dedi. Zamanı geri çevirebilmek için her şeyi verirdim ama bunu kimse yapamaz. O yüzden şimdi tepemizde gök gürültüsü bir havan topu mermisi gibi patladı. Del kelepçelerin izin verdiği ölçüde sıçradı. Gözleri deli gibi bakıyordu. Şimdi bedelini ödüyorum. Allah beni affetsin. Yeniden dudaklarını yalayıp Brutal'a baktı. Mr. Jingles için verdiğin sözü unutma dedi yalnızca bizim duyabileceğimiz bir sesle. Üzülme, unutmayacağız dedim ve Delacour'un kupkuru buz gibi elini okşadım. Mooseville'e gidecek. Percy kemeri Del'in göğsünden geçirip bağlarken bir dolandırıcı edasıyla dudaklarının ucundan cehenneme gider dedi. Öyle bir yer yok. Seni sakinleştirmek için bu adamların uydurdukları bir masal o. Yalnızca bilmen gerektiğini düşündüm. Del'in gözlerindeki acı bana gerçeğin birazını zaten bildiğini gösterdi. Ama izin verilse bu bilgiyi kendinden bile saklayacaktı. Şaşkın ve öfkeden çılgına dönmüş bir halde Percy'ye baktım. O da sanki ne yaparsın der gibi gözlerimin içine baktı. Haklıydı tabii. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Hele tanıkların önünde Delacour hayatın en üst sınırında otururken artık yapacak hiçbir şey yoktu. İşi bitirmekten başka. Percy maskeyi askısından alıp Del'in yüzüne geçirdi. Küçük adamı çenesinin altında çekiştirip tepedeki deliği açtı. Sonra süngeri kovadan alıp başlığın içine koyması gerekiyordu ama Percy ilk kez alışılagelen uygulamadan ayrıldı. Eğilip süngeri kovadan almaktansa çelik başlığı sandalyenin arkasından aldı. Bir başka deyişle doğal olan biçimde süngeri başlığa getirmek yerine başlığı süngeri getirdi. Bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etmem gerekiyordu ama çok üzülmüştüm. Kontrolün elimden tümüyle çıktığını hissettiğim tek idamdı bu. Brutal'a gelince Percy'ne kovaya eğilirken parantez bizim ne yaptığımızı göremeyeceğimiz biçimde ne de doğrulup başlık elinde ve sünger içine yerleştirilmiş durumda dele doğru dönerken ona hiç bakmadı bile. Brutal Del'in yüzünün yerini alan kumaş parçasına bakıyor. Del'in aldığı her nefesle siyah ipek maskenin üzerinden belli olan açık ağzını sonra verdiği nefesle maskenin hafif şişmesini seyrediyordu. Brutal'ın alnında ve şakaklarında saç çizgisinin hemen altında iri iri ter damlaları belirmişti. Arkasından dalgın ve hasta görünüyor, sanki kusmamak için çaba harcıyordu. Hepimiz bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etmiştik. Bunu artık biliyorum. Yalnızca ne olduğunu tam bilemiyorduk. O zamanlar hiç kimse Percy'nin Jack Van Hey'e sorduğu sorulardan haberdar değildi. Pek çok soru sormuştu ama sanırım çoğu asıl amacını gizlemek içindi. Percy'nin asıl bilmek istediği, sanırım bilmek istediği tek şey süngerdi. Süngerin amacı, neden tuzlu suya batırıldı ve batırılmazsa ne olacağı, sünger kuru olsa ne olurdu? Percy başlığı Del'in kafasını geçirdi. Küçük adam bu kez sıçrayıp daha yüksek sesle inledi. Tanıklardan bir kısmı katlanan iskemlelerinde huzursuzca kıpırdandılar. Dan çenenin altından geçen bağ için yardımcı olmak amacıyla ileri doğru bir adım atmaya davrandı. Ama Percy ona sertçe geri çekilmesini işaret etti. Dan da hafifçe kamburunu çıkarıp yeni bir gök gürültüsü depoyu sarsarken yüzünü buruşturdu ve geri çekildi. Bu kez gök gürültüsünün ardından dama çarpan yağmur damlaları duyuldu. Sanki birisi çamaşır tahtasına avuç avuç kum atıyormuş gibi sert sesler çıkarıyorlardı. İnsanların bir şey için kanım dondu dediğini duymuşsunuzdur herhalde, değil mi? Mutlaka. Hepimiz öyle. Ama ömrümde bunun başıma geldiğini hissettiğim tek an 1932 Ekim'inin o gününde saat gece yarısına yaklaşık 10 saniye geçeydi. Nedeni yalnızca Percy Wetmore'un elektriklinin kucağına oturmuş başlıklı, kelepçeli ve maskeli adamdan geri çekilirken ki zehirli zafer ifadesi değil, görmem gereken ama görmediğim şeylerdi. Başlıktan, Del'in yanaklarından aşağı su süzülmüyordu. İşte en sonunda o zaman anladım. Edward Delacour diyordu Percy. Eyalet yasalarına göre şimdi ölene dek vücutundan elektrik verilecek. İtrar yolları iltihabımın yanında parmakta bir çizik kadar hafif kalacağı bir acıyla Brutal'a baktım. Sünger kuru. Dudaklarımla işaret ettim ama başını sallayarak anlamadığını belirtti. Ve gözlerini yeniden Fransızın yüzündeki maskeye, adamın son nefeslerini siyah ipek kumaşı geri çekip şişirmesine çevirdi.